Ayrımon, Ho Chi Minh, Bir Ulusal Kurtuluşçunun Portresi, Reinhold Norman Hoditz, sayfa 84. Ulusal Cephe. Temmuz 1935'te Komünist Enternasyonel temsilcileri Moskova'da 7. kez toplandı. Bu dünya çapındaki esrarengiz örgütün son kongresiydi ve son kurultaya kadar geçen uzun zaman bile 7 yıl, Komintern çalışmasını belirleyen kararların artık tüm dünyadan delegelerin özgür tartışmalarıyla alınmadığını gösteriyordu. Vietnamlı Nguyen Ai Quoc bu son Komintern kongresine katıldı. Sovyetler Birliği'nde dış ve iç politikada güçlenme yılları geride kalmıştı. Devrimci coşku yavaş yavaş yerini Sovyet yurtseverliğine bırakıyordu. ABD tarafından tanınmayı Kasım 1933 Sovyetler Birliği'nin Milletler Cemiyeti'ne alınması izlemişti. Eylül 1934. Artık dünya çapında devrimci kışkırtma Stalin'in Almanya'daki nasyonel sosyalizm tehdidi nedeniyle yaptığı taktik değişikliğine uymuyordu. Batı demokrasileriyle anlaşma içindeki ortak güvenlik politikası Moskova politikasına gittikçe daha fazla bağlanan Komintern çalışmalarını da etkileyecekti. Stalin ve Georgi M. Dimitrov'un çizgisine uyarak 7. Komintern Kongresi ulusal cephe politikasının komünist partilerin düsturu olmasını istiyordu. Kuşkusuz bu tutum değişikliği, bu daha esnek yöntemlere geçiş yurtsever Nguyen'e herhangi bir yoldaştan daha kolay gelmiştir. Zaten o daha önceden komünist olmayan güçlerle işbirliğinin küçümsenmemesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Burada kastettiği tüm sömürge karşıtı çevrelerin birleşmesiydi. Ancak öte yandan Stalin'in yeni politikası can düşmanıyla Burjuva cephesi tarafından temsil edilen Fransız sömürge yönetimiyle bir anlaşmayla sonuçlanıyordu. Nguyen ülkesindeki radikal dostlarına yeni taktiği nasıl açıklayacaktı? Nguyen yokken yapılan Çin-Hindi KP'nin Macao'daki 1. Kongresi daha yeni Mart 1935 devrimci konumu onaylamıştı. Bugün bunu resmi parti yayınlarının çoğu gizler. Nguyen Vietnam'daki güç dengesinin bu dönemde bağımsız bir girişimi olanaksız kıldığı görüşünü göz ardı etmiyordu. Olay yerinden uzakta Moskova merkezinde çöken Nguyen Tin Şura yönetiminden ve dünya politikası değişikliklerinden daha kolay sonuç çıkarılabiliyordu. Şöyle diyordu. 1. Parti şimdilik ulusal bağımsızlık gibi çok büyük isteklerde bulunamaz. Yalnızca demokratik haklar istemeli, tüm siyasi suçlar için genel bir af çıkarttırmaya çalışmalı ve partinin yasallaşması için savaşmalıdır. 2. Bu amaca ulaşmak için parti geniş tabana dayalı bir demokratik ulusal cephe örgütlemeye çalışmalıdır. 3. Parti burjuvaziye karşı akıllı ve esnek bir tutum benimsemelidir. Burjuvaziyi de cepheye katmaya kazanılabilecek kişileri kazanmaya ve etkisiz kılınabilecekleri etkisiz kılmaya çalışmalıdır. 4. Troçkistlerle hiçbir anlaşma olamaz ve onlara hiçbir ödün verilemez. 5. Çin-Hindi ulusal cephesi Fransız ulusal cephesiyle yakın ilişki içinde olmalıdır. Çünkü o da özgürlük ve demokrasi için savaşmaktadır. Ve bize büyük yardımı olabilir. 6. Parti cephenin kendi yönetimini kabul etmesini isteyemez. Parti, yönetici konumu ancak halk kitlelerinin yönetici yeteneğini onaylayacağı biçimde gün be gün savaşarak ve çalışarak ulaşabilir. 7. Bu görevi gerçekleştirmek için parti hizipçilik ve dar kafalılıkla ödün vermeksizin savaşmalıdır. Works 2 adı geçen eser sayfa 149 ve devamı. Komintern'e yazılmış Temmuz 1939 tarihli raporda bu özet bile demokratik cephe dönemindeki parti çizgisi 1936-1939, Nguyen'in Stalin'in çizgisi olan enternasyonel çizgisiyle tümüyle uyum içinde gerçekleştirdiği görüş değişikliğini ortaya koymaktadır. Bakınız, KP'nin Nguyen tarafından imzalanan 18 Şubat 1930 tarihli kuruluş bildirgesi. Nguyen Ai Quoc'un sayesinde kendisini Sovyetlerin iç çatışmalarının davalarla büyük çistka başlamıştı. Dışında tutmaya başardığı kayıtsızlığını daha önce açıklamaya çalışmıştık. Aynı biçimde Stalin'i Batı demokrasilerine karşı dış politika taktiğini değiştirmeye yönelten nedenler de onu oldukça az ilgilendirmiş olmalıdır. Onun için Doğu Asya'da da politik durumun köklü biçimde değişmiş olması önemliydi. Artan Japon saldırıları, Mançurya Çin'den ayrılmıştı bile, Çin'de de bir ulusal cephe politikası uygulanmasına yol açmıştı. Ancak burada Mao Zedong'un Kremlin'in direktifleri olmaksızın inisiyatifini kullanmıştı. Tek bir cephe oluşturma zorunluluğunun gerçeklerini belirtirken Nguyen Ai Quo geriye bakarak ancak fazla ayrıntıya girmeksizin Japon faşistlerin planlarına da değinir. Ancak yine de Çin Hindi KP'nin çizgisini düzeltmesi ve Temmuz 1936'daki Merkez Komitesi kararıyla bir anti-emperyalist ulusal cepheyi kabullenmesi tam bir yıl sürdü. Antifaşist sömürgeciler formülü partinin saygınlığını yitirmek zorunda kalmaksızın Paris Ulusal Cephe Hükümeti'nin temsilcileriyle görüşmesine olanak verdi. Fransa'da Ulusal Cephe'nin seçim zaferinden sonra 1936 Haziran'ında Başbakan Léon Blum'un ilk Ulusal Cephe Hükümeti kurulmuştur. 1938 Nisan'ında cephe Daladier Bourgeois kabinesinin kurulmasıyla parçalanmıştır. Böylece Ulusal Cephe'nin Fransa'daki seçim zaferi Çin-Hindi sömürge bölgesinde de etkilerini göstermişti. Önemli siyasi mahkumlar bu arada Puan Wang Dong serbest bırakılmış ve hatta Çin-Hindi Komünist Partisi bir Çin-Hindi Kongresi kapsamında yasal olarak etkinlik gösterme olanağı bulmuştu. Böylece ulusçu hareket içindeki Nguyen'in raporunda sert bir dille politik olarak yok edilmeleri gereken faşistlerin yardakçıları diye nitelendirdiği Troçkist denen kişiler büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiş oluyordu. Works 2 adı geçen eser sayfa 150. Ancak yeni Komintern politikasının ve böylece de onun temsilcisi Nguyen Ai Quoc'un bu düşmanlarının yurt dışına sürülmüş olan Lev D. Troçki ile yakın ilişkilerini hala sürdürdükleri sanılmamalıdır. O dönemdeki parti çizgisinin tüm karşıtlarına Troçkist damgası vurmak denenmiş ve elverişli bir yöntemdi ve hala da öyledir. Nguyen Ai Quoc bu konuda kimseyi kayırmamıştır. Ama bu kavga esas olarak Tao yönetimindeki Troçkistlerin zaman zaman Ortodoks komünistlerle birleştikleri ve onlarla ancak 1937-38'de bozuştukları güneyle Cochin China ile sınırlı kaldı. Tao 1946'da genel kargaşa içinde çatışan grup ve grupçuklar karşılıklı birbirlerini öldürürken komünist düşmanları tarafından öldürüldü. Fall, The Two Vietnams, 2 Vietnam adı geçen eser sayfa 38. Buna karşılık Ho Chi Minh'in komünist devletinde Troçkist ayrılıkçılara karşı parti yönetimince onaylanan zorbalıklar olmamıştır. Görünüşe göre 1934-1938 arasındaki yıllar Nguyen Ai Quoc için o zamana kadarki en sakin yıllardı. İleri düzeydeki delegeler için eğitim kurumu olan Moskova'daki Uluslararası Lenin Okulu'na yazılmıştı. Aynı zamanda da Komintern'in bir kuruluşu olan Ulusal ve Sömürge Sorunları Enstitüsü'nde çalışıyordu. Tedavi için Kafkasların Karadeniz kıyısındaki Soçi'de de kalmış olmalıdır çünkü yeni geçirdiği tüberküloz onu hala uğraştırıyordu. 1938 sonbaharında nihayet yeni girişimlerde bulunmanın zamanı gelmişti ve yine politik görünüm kökten değişmişti. Fransa'da Ulusal Cephe Hükümeti'nin sonu Çin Hindi Komünist Partisi için yasa dışılığa dönüş demekti. Çin'de ise Japonya ile savaşın başlaması Temmuz 1937, Kuomintang ve komünistlerin aralarındaki uzlaşmayı sürdürmelerine neden oldu. Bu durumda hemen tüm önde gelen Vietnamlı komünistler Çin'e sığındılar. Her şey yeniden açıklığını yitirmiştir. Nguyen Ai Quoc'un Moskova'da ne zaman kayıplara karıştığını ve Çin'de ne zaman ortaya çıktığını tam olarak bilmemekteyiz. İzine ansızın Çin'in kuzeyinde Mao Zedong'un uzun yürüyüşten sonra başkentini kurduğu Shanxi eyaletinde rastlamaktayız. Vietnamlı Yenan'a nasıl gitmişti? Sovyetler Birliği'nden direkt olarak mı? Dolambaçlı yollardan mı? Her şey bir yana, Çin Partisi'nin Loş mağaralarındaki ücra genel karargahı ile uzaklardaki Moskova arasında bir bağlantı var mıydı? Yoksa Nguyen bağımsız Çinli yoldaşları Kremlin'in etkisine sokmak için bağlantı kurmakla mı görevliydi? Kısaca Yenan'da uzun süre bulunmadı ve orada bir elma bahçesinde kaldığı söylenmektedir. Suveni adı geçen eser sayfa 75. Mao ile mi buluşmuştu ve eğer yalnızca Vietnam'daki hareketle bağlantı kurması gerekiyorduysa ta yukarıda Çin'in kuzeyinde kalışının anlamı neydi? Le Président adı geçen eser sayfa 64. Her ne olursa olsun artık Nguyen bize 8. komünist ordunun üyesi olarak tanıtılmaktadır ve Chiang Kai-shek yeni komünist müttefiklerinden gerilla savaşlarını yönetmek üzere danışman istediğinde Nguyen Ai Quoc bu uzmanlar grubunun üyesidir. 10 yıl önce Chiang Kai-shek Kanton Komünist Partisi'ni dağıttığında yoldaş Wong Çin'i terk etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Nguyen Ai Quoc Chang'ın askerlerini gerilla olarak eğitmektedir. Ve Vietnamlılar için siyasal eğitim kursları yöneticiliğinden bir Çin birliğinin siyasal komiserliğine yükselmiştir. Şubat 1940'a kadar Nguyen Ai Quoc tüm Çin'in kuzeyden güneye boydan boya geçmiştir. Artık ülkesi sınırlarında olan Yunnan ve Guangxi eyaletlerindedir. Burada Fransızlardan kaçmış olan yoldaşlara rastlar. Bunlar arasında Mao Zedong'la birlikte tarihin büyük gerilla stratejistlerinden biri olan ince yapılı ufak tefek Wo Nguyen Ni Gyap da vardı. İşte burada Yunnan dağlarında bir taslak belirlenir. Kurtuluşun ilk aşaması olarak ulusal devrim buna göre gerçekleşecektir. Wo Nguyen Gyap silah arkadaşlarının bundan böyle saygıyla bak yani yüce amca dedikleri artık efsaneleşmiş kendisinden daha yaşlı yoldaşıyla ilk karşılaşmasını şöyle anlatır. Orta yaşlı Avrupalı gibi giyinmiş fötr şapkalı bir adam bize doğru geldi. Sakal bırakmıştı. Onu ilk kez görüyordum ve hemen aramızda derin bir dostluğun kurulduğunu hissettik. Orta Vietnam lehçesiyle konuşuyordu ve ülkeden bunca yıl uzak kaldıktan sonra hala aksanını koruyacağını hiç sanmazdım. La Couture adı geçen eser sayfa 76. Ve amca takılır. Bizim Dong, Phuam Van Dong pek yaşlanmamış. Ve Giap'a dönerek 20'lik bir kız gibi genç kalıyor. Souvenirs adı geçen eser sayfa 157 ve devamı. Vietnam dilinde uygun an olarak çevirebileceğimiz Toi Jo diye bir deyim vardır. Bu deyim Vietnam devrim tarihinde tekrar tekrar rol oynamıştır ve bugüne kadar da 1971 çevirenin notu Çin-Hindi savaşında önemli yer tutmaktadır. To Chi Minh ve arkadaşları için birçok uygun an yani uzun bir bekleme döneminden sonra çabucak değerlendirilmesi gereken fırsatlar olmuştur. Böyle bir Toi Jo 1940-41 kışında gelmişti. Yazın Çin Hindine saldıran Japonlar Vietnam'ı ele geçirmeye başlamışlardı. Fransa Hitler Almanyası tarafından yenilmişti ve Çin Hindi'nde karşı koyamıyordu. Sömürge yönetimi çökmüştü. Sömürge yetkilileri kısmen Japon işgal kuvvetleriyle işbirliği yapıyorlardı. Japonlara ve Fransızlara karşı ani ayaklanmalar oluyordu. Bu sırada Nguyen Ai Quoc ülkesine dönmeye karar verdi. 30 yıl ayrılıktan sonra Aralık 1940'ta yeniden Vietnam toprağına ayak bastı. Le Président adı geçen eser sayfa 67 Şubat 1941'de Truong Chinh'in yanında. Sınırı geçtikten sonra öptüğü toprak parçası bugün Hanoi'deki devrim müzesinde saklanmaktadır. Küçük devrimci grubu Çin sınırı yakınında Jiao Bang bölgesinde garip kaya oluşumları ve sarkıt ve dikitlerden bir labirenti olan bir kalker mağara keşfetti. Bu ideal bir sığıntı. Coc Bo mağarası Vietnam devriminin Yenan'ı oldu. Geleceğin Ho Chi Minh'i yoldaşlarını burada eğitti ve olayları doğal olarak yalnızca yerel koşulların dar bakış açısından değerlendirebilen yoldaşlarına kendi denilebilir ki dünya çapındaki deneyimlerini aktardı. Nguyen şimdi çifte düşman baskısından kurtulmak istenirse bunun uzun sürecek bir gerilla savaşına dönüşeceğini fark etmişti. Bu durumda Sun Tzu'nun savaş sanatını çevirdi ve gerilla savaşı yönetimi Çinli gerillaların deneyimleri broşürünü yazdı. Mao Zedong da Çinli Sun Tzu'nun belki de dünyanın en eski savaş filozofunun öğretilerini incelemiş ve onun sözü olan düşmanını tanı, kendini tanı ve yenilmez olursunu kendi askerlik kuramı yazılarına almıştır. Bakınız Hegner adı geçen eser sayfa 370 ve devamı Sun Tzu M.Ö. 3. yüzyılda yaşamıştı. Nguyen Ai Quoc'un Yenan'daki kısa süreli kalışı meyvelerini vermişti. Ancak Vietnamlı hiçbir şekilde Moskovalı ustalarını unutmadı. Koh Bo mağarasında Stalin zamanının Sovyet Parti tarihi konusundaki standart yapıtı SBKP-B tarihini de çevirdi. Çok yakında Jungle Köyü Pak Bo'da 1941 Mayıs'ında Çin-Hindi KP'nin 8. Kongresi Nguyen Ai Quoc başkanlığında toplandı. Nguyen'in Komünist Enternasyonel'in temsilcisi olarak oturumu yönettiği, buna karşılık Truong Chinh'in parti genel sekreterliğine seçildiği açıkça kaydedilmiştir. Truong Chinh, adı geçen eser sayfa 24. Anlaşıldığı kadarıyla Moskova'da eğitilmiş devrimcinin hala yurt dışında önemli görevleri vardır. Ancak önce kendi ülkesindeki eylemle ilgili önemli kararlar alındı. Yukarıda tanımlanan uygun an göz önünde bulundurularak Truong Chinh sonradan 1000 yılda bir kez ele geçebilecek bir fırsattan söz eder. 30 yıl sonra bile bugün hala dünyanın en çok söz edilen siyasal hareketlerinden biri olan bir örgütün kurulmasına karar verildi. Aynı kitap. 19 Mayıs 1941'de Tongking Jungle'ında Çin sınırının hemen yakınında Vietnam Bağımsızlık Birliği oluştu. Vietnam Doc Lap Dong Minh, kısaca Viet Minh. Bu ünlü isim iki açıdan önemlidir. Birincisi çok eski ulusal kavram Vietnam, Viet ulusu, Nam güney ise Çin'den bakıldığında coğrafi konumu tanımlar, yeniden onurlandırılmaktadır. Daha önce gördüğümüz gibi parti ismi Çin'de Çin-Hindi kavramını kabullenmek zorunda kalmıştı. Ve ikincisi de şimdi yeniden bağımsızlıktan söz ediliyordu. Nguyen'in Komintern politikasına uyarak bu konuda sözünden dönmesinden yalnızca 6 yıl sonra. Burada yerel koşulların uygun olduğu ortaya çıkınca hızla gerçekleştirilen bir taktik değişikliğinin klasik örneğiyle karşı karşıyayız. Ho Chi Minh'in yurdu Vietnam için uygun durumları anlaması onun komünist hareketi en büyük hizmetidir. Aynı zamanda da kuzeydeki bu sınır bölgesinden yayılacak olan gerilla eylemleri için dayanak noktaları kurulmaya başlandı. Ve 6 Haziran 1941'de Nguyen Ai Quoc belirgin biçimde ulusun yurtseverlik duygularına seslenen ve geçmişteki kahramanlıkları öven yurt dışından mektubunu yayınladı. Bakınız sayfa 8'deki alıntı. Mektup şu hitapla başlamaktadır. Yaşlılar, yurtseverler, aydınlar, çiftçiler, işçiler, tüccarlar ve askerler, sevgili yurttaşlar, ifade biçiminin ulusal ayaklanmaya bu çağrının bir yurtseverden geldiği konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmaması gerekmektedir. Şimdi kurtuluş saatimiz çalmıştır. Fransa artık ülkemizi yönetecek durumda değildir ve Japonlar bir yandan Çin'den çıkmaza girmişler. Diğer yandan da İngilizler ve Amerikan güçleri tarafından felce uğratılmışlardır. Kesinlikle tüm askeri güçlerini bize karşı kullanamazlar. Eğer ulusumuz birleşir ve birlik olursa, Fransız ve Japon birliklerini ne kadar iyi silahlanmış olurlarsa olsunlar, bozguna uğratmayı kesinlikle başarırız. Tüm ülkedeki yurttaşlar, hızla ayaklanın. Çin halkının kahramanca örneğini izleyelim. Fransızlar ve Japonlarla savaşmak için hemen bir ulusal kurtuluş birliğinde birleşin. Ulusal kurtuluş tüm halkımızın ortak davasıdır. Her Vietnamlı katılmalıdır. Parası olan parasıyla, güçlü olan gücüyle ve yetenekli olan yetenekleriyle yardım etmelidir. Ben tüm değersiz yeteneklerimi ortaya koyacağıma ve sizleri izleyeceğime and içerim ve sonuna kadar her şeyimi feda etmeye hazırım. Son paragraf tüm ülkedeki halka yol göstermeye çağrılan devrimci savaşçılara yöneliktir. Çağrı şu parabolarla biter. Vietnam devrimine zafer, dünya devrimine zafer. Works 2 adı geçen eser sayfa 151 ve devamı. Ulusal gelenekleri yaşlıların ülkedeki rolünü çok belirgin biçimde dikkate alan ve 13. yüzyılda Moğollara karşı zaferi örnek olarak gösteren yurtseverliğe bu çağrının sonunda yine Ho Chi Minh için şimdiye kadar da tipik olan ulusçuluk ve uluslararasıcılık karışımını bulmaktayız. Bakınız sayfa 33 ve devamı. Ve bu önemli anda yurtseverliğin yalnızca sözcüklerin seçiminde komünizmle ilgili bir ima yoktur, ağır basmadığına inanıyoruz. Bunun dışında Merkez Komitesi örgütsel sorunlarla da uğraşıyordu. Komite kurtuluştan sonraki yeni devletin alacağı isim konusunda kaygılanıyordu. Sonunda Demokratik Vietnam Cumhuriyeti ve devrimci bir simge olarak ortasında altın renkli bir yıldız olan Kırmızı Çuha'da karar kılındı. Bu amblem Viet Minh'in bayrağı devrimci bir kurtuluş savaşının simgesi olarak bugün dünyanın birçok ülkesinde zamanında Sovyetlerin orak çekiç amblemine verilen yeri almıştır. Başlangıçta Haziran çağrısının somut sonuçları açıkça görülmediyse de Viet Minh'in ancak birkaç tüfeği vardı ve kışkırtmacılıkla yetinmek zorundaydı. 1941 yaz başının olayları yine de Vietnam devrim tarihinin en önemli olaylarıdır. Viet Minh'in kuruluş gününde 51 yaşına basan Nguyen Ai Quoc için bunlar sınırların ötesinde 30 yıl süren komploculuğun sonu anlamına geliyordu. Son kez gizlenmek için yurt dışından yurttaşlarına seslenmişti. Bundan böyle kendi ülkesinde iş başına geçecekti. Liderliği Çin'deki bir yıl hapislikle yalnızca kesintiye uğradı ama sarsılmadı.